Ayrım 16. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 166. 21. Mado sabahtan gece geç saatlere dek çalışıyordu. İşçi örgütleri ve belediyeler kaç çocuk barındırabileceklerini açıklıyorlardı. Paris'ten, Lille'den, Brüksel'den erkekler ve kadınlar geliyor, grev süresince bakmak için çocuk istiyorlardı. Bu gelenler işçi, memur, öğretmen gibi güç hayat koşulları içinde olanlardı. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyorlardı. Mado çocukları gidecekleri yerlere göre ayırıyor, giydirip kuşatıyor, avutuyordu. Yarın denizi göreceksin, kocamandır deniz, masmavidir. Hem Marsilya'da şimdi yaz vardır, ılıktır oraları. Bu gideceğin amcaların da senin yaşında çocukları var üstelik. Noel'de yeniden buraya, annenin yanına döneceksin. Küçükler hemen sakinleşiyorlardı. Yaşları daha büyük olanlarsa yüreklerinde büyük bir burkuntuyla ayrılıyorlardı. Kasabalarından az ötede tanklar duruyordu. Evde ise sessizlik egemendi. Baba yoldaşlarıyla birlikte maden ocaklarını koruyor, anne dudaklarını ısırmış öylece susuyordu. Mutfak tam takır, tabaklar tertemizdi. Mado çocukları geçirmek için istasyona gittiğinde biz de çocuk almak için gelmiştik diyen yeni gelenlerle karşılaşıyordu. Başka başka insanlar, Duma ve Berti fabrikalarının işçileri, Dede ve Semba, Lejean ve Manolo her sabah parçalanırcasına gazetelere saldırıyorlardı. Madenciler dayanabiliyorlar mıydı? Ücretlerin artılması istemiyle başlayan grev, herkesin ilgilendiği ulusal bir sorun olup çıkmıştı. Kapkara, İsviçre'deki evlerin duvarlarına tebeşirle aynı sözler yazılmıştı. Ekmek, özgürlük, barış. Mado'nun çalıştığı komiteye her gün Fransa'nın çeşitli kentlerinden toplanan paralar gönderiliyordu. İnsanlar aylık ücretlerinin yarısını kara gün için biriktirdiklerini, nişan yüzüklerini, sofra gümüşlerini, neleri var neleri yoksa grev komitesine gönderiyorlardı. Bayraklarla süslenmiş yük arabaları içinde Provence, Limousin, Bos köylülerinin gönderdiği un, patates ve tereyağı geliyordu komiteye. 300 bin silahsız maden işçisi, zırhlı, arabalı, gaz bombalı, tanklı bir orduyla dövüşüyordu. Yaşlı madenci Lacoste Mado'ya. Monsolos Minde dedi, bizimkiler CRS'leri ocaklardan attıkları gibi subaylarıyla birlikte bir de süvari bölüğünü tutsak almışlar. Bizim durum da fena sayılmaz. Önceki gün dönende CRS'ler ocakları ile geçirmişlerdi. Dün ise hepsi oradan kovuldular. Hele bu baylardan 40 tanesinin tabanları yağlayıp kaçışları vardı ki kurşun yetişmezdi artlarından. Bugün de rövanş almak istiyorlar tabii. Kudurganlıkları ondan. Ama bakalım el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Grevin başlangıcında Neales, Albay Roberts'a grevcilerin 2 haftadan fazla dayanamayacaklarını, Bediye'nin böyle söylediğini yazmıştı. Oysa 5. haftasındaydı grev. Bediye Neales'e geldiğinde Atlantik Paktı'ndan söz açmıştı. Neales bir kağıt parçası üzerine çam ağacı çiziktiriyordu. Birden Bediye'nin sözünü kesti. Bir el ve hattıdır tutturmuş gidiyorsunuz. Oysa ellerinde silah bile olmayan madencilerle baş edemiyorsunuz daha. Tuhaf bir yaşayıştı Mado'nunkisi. Çocukların çığlık çığlığa şamataları, tankların homurtuları, tutulan gözyaşları ve makineli tüfek takırtıları arasında sürdürülen bir yaşayıştı bu. Bültenler asılmıştı kasabanın her yanına. Mok'un elinde bizden 16 kişi, bizim elimizde ise onlardan 107 kişi var. Din, Vicoin'da CRS savunma hattımızı yardı. 2 yoldaşımız öldü, 7'si de yaralandı. Dönem bölgesinde Marokenlerin saldırıları püskürtüldü. Hemen her gün birkaç gömülme olayı oluyordu. Kasabanın çevresinde bir CRS birliği yerleşmişti. Geceleri burada içki içilip şarkılar söyleniyor ve sarhoş naralarıyla bağırtıları madencilerin sessiz kara evlerine kadar varıyor, süzülüp içeri giriyordu. Eğer çocukları açlık tehlikesinden kurtulmuş olsa, madencilerin savaşmakta hiç güçlük çekmeyeceklerini gayet iyi biliyordu Mado. Ve daha da kötüsü, çevresinde bir savaş yürütülüyor olmasına karşın o bu savaşa katılamazdı. Çok huzursuz günler yaşanıyordu kasabada. CRS'ler ocakları ele geçirmişlerdi. Söylentiler dolaşıyordu işçiler arasında. Sarıları getireceklermiş. Akşam bütün halkı toplayalım dedi Lacoste Mado'ya. Herkes üzgün, kimsenin ağzını bıçak açtığı yok. Kolay da değil hani, 6 hafta oldu. Sen iyi konuşuyorsun. Onlara bir şeyler söylersin. Canlandırmak gerek halkı. Grevin ilk günlerinde toplantılar çok gürültülü geçerdi. Bağırır, şarkı söylerdi halk. Oysa şimdi kaşları çatık, suskun duruyorlardı. İlk konuşmayı Lacoste yaptı. 34 yıldır yer altında çalışırım. Birçok grev geldi geçti başımdan ama böylesini görmedim. Tüm halk bizimle birlik ve bu deli ediyor, çıldırtıyor onları. Size bir şey söyleyeyim mi? Moka gazları kim gönderdi biliyor musunuz? Amerikalılar. Charles Leduc kör oldu. Çok ağır, korkunç bir suçtur bu. Sabah onun yanındaydım. Gözleri bantlı yatıyordu. Ne dedi bana biliyor musunuz? Gözlerim olmasa da bunun kimin işi olduğunu görüyorum dedi. Bizi yok etmek istiyor onlar. Biliyorlar savaşa gitmeyeceğimizi. Mok'un haydutları ocakları yıkıyor. Taş üstünde taş bırakmıyorlar. Oysa biz ne iyi bakardık onlara. Mok bizi korkutabileceğini sanıyor. Oysa tanklar ülkeye kömür verebilir mi? Asalak herifleri aşağıya indirip ellerini madenci kazmasını vereceksin ki... Dün tam dibimde bir bomba patladı. 59 yaşındayım. Gerçi yaşayacağım kadar yaşadım ama yine de ölmek istemiyorum. Kaldı ki bir Amerikalı gibi yaşamaktansa bir Fransız gibi ölmek 1000 kat daha iyidir. Anzen'den gelen maden işçisi Andre, Mado'yla Tamaki'den tanışıktı. Dinleyici işçileri de tanıttı Mado'yu. 4 ay onunla aynı müfrezede savaştım. Bütün eylemlerimize katılmıştır kendisi. Bizimle birlikte köprü uçurmaktan tutun da limuji aldığımızda en önden yürümeye varana dek. Ben böyle yürekli kadın görmedim ömrümde. Frans'ın burada olduğunu ve çocukları emin yerlere göndermekle uğraştığını söylediklerinde koşup görmeye geldim onu. Maki'deyken Frans derdik biz ona. Güzel bir addır ve benim için Frans, Fransa demektir. Mado son derece heyecanlanmıştı. Güçlükle başladı konuşmasına. Dün 120 çocuk daha gönderdik Nice. Çok sayıda mektup alıyoruz. Hepsi de kendi çocukları gibi kabul ediyor onları. Hoş tutuyorlar. Maki'deyken Andre sık sık buraları, kuzeyi anlatırdı. Ama ben ancak şimdi anladım kuzey insanın ne demek olduğunu. Başkaları aydınlıkta yaşasın diye karanlıkta yaşamak. Herkes görüyor ve anlıyor bunu. Dün Duana nedenli yaşlı bir kadından bir mektup aldık. 3 oğlu varmış ve üçünü de direniş hareketinde yitirmiş. Zarfın içinde de 500 frank koymuş. Elimde avucumda olan bu diyor ve ekliyor. Madenciler için kendi çocuklarımmış gibi endişe duyuyor, meraklanıyorum. Moka böyle mektup yazar mı hiç kimse? Belçika'dan, İskoçya'dan, İtalya'dan, Rusya'dan paralar gönderiliyor komitemize. Bir ayı vardı, Rus, Andre tanır. Maki'deyken bizimle birlikte dövüşüyordu. 41 ve 42 yıllarında Rusların ne güç günler geçirdiklerini anlatırdı. Ama Ruslar yılmadılar, dayandılar. Bugün Yunanistan'da da savaşıyor insanlar. Çinliler dün bir kentlerini daha özgürlüğe kavuşturdular. Çoğuz biz, hem de pek çok. Artık bizi hiç kimse ezemez. Yalnızca biraz dayanmamız gerek. Mado konuşmasını bitirdiğinde kalabalıktan birisi bağırdı. Söz istiyorum, bir öneride bulunacağım. Lakos kuşkuyla baktı kürsüye doğru ilerleyen adama. Sakın şimdi greve son vermeyi önermesindi. Tıknaz, asık yüzlü bir adam sessizce kürsüye geldi ve tane tane. Dayanmamızı, greve devam etmemizi öneriyorum dedi. Lakos Mado'yu kucakladı. Çok güzel konuştun. Sade ama dokunaklı. Ama dur bakayım, nedir o gözündeki yaşlar senin? Sana öyle gelmiş dedi Mado utanarak. Sonra da kendi kendini kınadı. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğim konuşmayı. Heyecanlanıyorum ve bir şey anlaşılmıyor söylediklerimden. Oysa Mado sözlerinin insanları ne denli heyecanlandırdığını bilmiyordu. Onların belli belirsiz düşündükleri şeylere açıklık kazandırıyordu. Bu ocaklar cephenin küçük bir parçasıydılar ve büyük bir savaşta verilen. Onlara da dayanmak düşüyordu. Dayanmalıydılar. Ocakların yanında jandarmalar duruyordu ama kimse işe çıkmadı. Morali düzelmişti herkesin. Gazeteler birdenbire Mado ile ilgilenmeye başlamışlardı. Okuyucuların dikkatlerini CRS'lerin canavarlıklarından başka yönlere çekmek gerekti. Mado'nun kuzeye kundakçılık için gönderildiğini, madencileri askerlere karşı kışkırttığını, kararsız olan ikircikli davranan işçilere gözdağı verdiğini yazıyorlardı. Lac l'Erreur du Nord yüzlerce insanın hayatı bu kadının yüreğinde kara bir leke gibi durmaktadır. Altyazısı ile Madonna'nın bir fotoğrafını basmıştı. Ancak bu konuda rekoru kıran Dumont olmuştu. Bizlere bu kadının kocasını güya politik bir takım nedenlerden dolayı öldürüldüğünü söylemişlerdi. Ben şimdi Bertin'in yanılgıları üzerinde duracak değilim. Ölülerin ardından konuşmamak töredir ve bu töreye saygılı olmamız gerekir. Ancak bir şeyi avazımız çıktığı kadar bağırmanın zamanı da gelmiştir. Bu kızıl madlen kocasının politik görüşlerinden 1000 kez daha fazla olarak onun kapitaline ilgi duymuştur. Para için işlenmiş olan bu cinayeti komünistler kahramanlık gibi göstermeye çalışmışlardır. Bu sahte vatansever şimdi de kuzeyde eyleme geçmiş bulunmaktadır. Bu kadının sanayimize indirdiği korkunç darbeye ve milyonlarca Fransızı bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirmesine karşılık ne kadar Rus altını aldığının yargı organlarınca en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulacağını umuyorum. Mado üzerine yazılan bütün makaleleri Paul Martin kesiyor ve saklıyordu. Gullis bir grup olan jandark grubunu Gestapo'yu ihbar ederek yakalattırdığı için 1944 yılı aralığında kurşuna dizilen polis komiseri Martin'in oğluydu Paul. Büyük bir yas içinde olan dul bayan Martin'i hemen her zaman kendisine babasından miras kalan mezar taşları mağazasında görmek mümkündü. Paul annesiyle birlikte yaşardı. İlkbaharda olgunluk sınavlarını vererek diplomasını aldığında annesi hukuk fakültesine girmesini istemiş. Paul ise okumanın koyun gibilere özgü bir şey olduğunu, kendisinin gerçek hayatı yaşamak istediğini söylemişti. Hemen her akşam sinemaya gidiyordu. Gangsterler, alık, bön bir takım zenginleri öldürüyorlar. Boş gezeni, boş kafası delikanlılar güzel güzel kızları tavlıyor. Kaliforniya dağlarında kızıl casus avına çıkıyorlardı. Paul öfkeden kuduracak gibi oluyordu. Amerika'da insanlar mutluluğa kavuşuyorlardı. Burada, Lens'te ise ha babam ve babam çalışıp kafa patlatmak, sonra da geberip gitmek düşüyordu insana. Bir kuyumcu dükkanını soysa ya da bir milyonerin kızıyla tanışsa ne güzel olurdu. Tiksinerek aynaya bakıyordu. 19 yaşındaki bir insanın yüzü müydü şu yüz? Ya şu nalet ergenlik sivilceleri? Annesinden yalvar yakar aldığı paralarla Select Bar'a gider, kokteyl içerdi. Bu barda bir takım genç insanlarla da tanışmıştı. Onlar da onun gibi koyunlardan nefret ediyorlar. Bir de ondan farklı olarak yalnızca sinemayla değil politikayla da ilgileniyorlardı. Paul Martin burada Gullis'te olmuştu. Ama kendine yüzlerce kez şu soruyu soruyordu. General de Gaulle'den nefretle söz eden ve bu uğurda canını veren bir polis komiserinin oğlu olarak babasının savaştığı safın karşısında yer alabilir miydi? Paul bu kuşkusunu yeni dostlarından birine açtı ve ondan şu yanıtı aldı. Geçmişi eşelemenin anlamı ne? Senin baban her şeyden önce komünistlerden nefret eden bir adamdı. Öte yandan bu karga sürüleriyle generalden daha iyi kimse baş edemezdi. Yatıştırmıştı bu sözler Paul'ü. Komünistlerle hesaplaşmanın zamanı geldi. Babamın öcünü alacağım. Barda onun da bulunduğu bir takım gruplarda Moskova'dan, Maurice Torres'den, grevcilerden söz edilirdi ve o bunları dinledikçe yumuşak, aptal gözleri katılaşıp sertleşirdi. Annesi dul bayan Martin bu sıralarda Select'te neden bu kadar sık gittiğini sorunca orası demişti bizim genelkurmay. Komünistlerin listesini düzenliyoruz. Ruslar gelmeden ortadan kaldırmak gerek hepsini. Bir yerlerden bir tabanca edinmiş ve cebinde taşımaya başlamıştı. Planından da hiç kimseye söz etmemişti. Böyle şeyler önce yapılır sonra konuşulurdu. Uzun uzun bakmıştı Madon'un fotoğrafına. Yüzlerce Fransızı öldürmüş yine de gülüyor. Babamı onun öldürmemiş olması yalnızca bir rastlantı. Zaten rahmetli komiserin dostlarından kaç tanesi hep onun yüzünden ölüp gitmemişler miydi? Bir numaralı düşmanımız bu kadın. Akşam geç vakit komiteden çıkan Mado, kasabanın bomboş ve upuzun caddesi boyunca yürüyordu. Birden bir tabanca sesi duyuldu. Kimsenin dikkatini çekmemişti ses. Ne bir pencere açıldı ne de bir baş uzandı. Geceleri içkiyi fazla kaçıran jandarmalar kendi kendilerini yüreklendirmek için pek sık ateş eder olmuşlardı bu sıralar. Mado da ne haykırdı ne de en ufak bir ses çıkardı. Neden sonra duydu sol elindeki acıyı? Paul tam yüreğine nişan almıştı Mado'nun ama tutturamamıştı. Kemiğe de dokunmamıştı kurşun. Ateş ettikten sonra kaçmaya başladı Paul. 100 adım ileride buldular kaçarken attığı tabancayı. Eve varınca soyunmadan yatağa attı kendini Paul ve tüm gece boyunca da uyumadı. Sabah annesine Hindistan Çin yörelerine gidiyorum ben dedi. Belki öldürürler beni oralarda ama zerre kadar aldırdığım yok. Burada da olsam geberip gideceğim nasıl olsa. Hem de seni mezarıma mermer melek heykeli koymak zorunda bırakarak. İyisi mi? Sen bana bir 50.000 papel ver de olsun bitsin bu iş. Mado komiteye döndü. Arkadaşları elini sararlarken Lacoste geldi koşarak. Nasıl oldu akıl edemedik yalnız gitmemesi gerektiğini? Alçaklar köşelere gizlenip ateş ediyorlar artık. Doktor şimdi gelecek. Niçin doktor çağırdın? Küçücük bir sıyrık topu bu. Ben ne düşünüyorum, siz ne yapıyorsunuz? Kala kala 18 bin frank kaldı elimizde. Üstelik de yarın cumartesi. Un, kahve, şeker dağıtmak gerek. Sonra madenciler doluşmaya başladılar odaya. Öfkeleniyorlar, Mado'yu kucaklıyorlardı. Mado ise sakin, hatta neşeliydi. Yapılacak işlerden söz ediyordu. Ancak sabaha doğru herkes gidip de yalnız kaldığında Mado hiç de kendinde olmadığını anladı. Odanın içinde dolaşıyor, panjurları bir açıp bir kapıyor, ikide bir de saatine bakıyordu. Kendine kızmaya başlamıştı. Utanmalıydı böyle sinirlendiği için. Ne olmuştu sanki? Faşistin biri elinde bir sıyrık açmıştı topu topu. Makideyken az mı olmuştu böyle şeyler? Gestapo'nun elindeyken bile kendini tutan, çözülmeyen Mado şimdi enti püften bir şey için bozuluyor, alt üst oluyordu. Ama o zamanlar dayanmak belki daha kolaydı. Sergey vardı çünkü. Ama hayır, güzel değildi böyle düşünmek, kadınca bir şeydi. Makideyken nasıl hep Sergey'i düşlediğini, ayıyla karşılaşmasını, ayının Sergey'le birlikte savaştıkları günlere dair anlattıkları aklına geliyordu. Küçük masanın başına oturdu, hesap defterinden koparılmış bir kağıdı önüne çekti ve Voronov'a mektup yazmaya başladı. Benim sevgili ayım, nicedir, bir yıldan fazla belki, hiç yazamadım sana. Bilmiyorum nerelerdesin, söylediğin kenti kuruyor musun? Soğuktur elbette şimdi sizin oralar, kar vardır. Ama sen ayısın, dokunmaz sana bunlar. Hiçbir şey dokunmaz sana zaten, bilirim seni. Ayı, Ruslar neden hep başarı kazanıyorlar, bunu anlamama yardım et. Sana bir madenci kasabasından yazıyorum, büyük bir grev yapıyoruz burada. Parti beni çocukların kasabadan boşaltılması işini örgütlemekle görevlendirdi. Herhalde gazetelerden okumuşsun, biliyorsundur. Burada da makideki gibi saldırıp tepelemek için yetiştirilmiş bir müfreze var. Hatta tanklar bile var. Madenciler olağanüstü bir güç ve çaba göstererek dayanıyorlar. Eğer gazetelerden hükümetin madencileri yenilgiye uğrattığını okuyorsan, yoldaşlarını fazla insafsızca yargılama. Çok ağır koşullar altındayız burada. Paramız bitti bitecek. Oysa hala gönderilecek bir sürü çocuk var kasabada. Hemen her evde aynı dram oynanıyor. Mok, Marokenleri saldı üzerimize. Çok sert çatışmalar oluyor. Hala eski Fransa olduğumu sanma. Burada dünyanın en barışçıl işleriyle uğraşıyorum. Önce kasabadan çocukları gönderdim. Şimdi de aş ocakları kurma işiyle uğraşıyorum. Ne kadar isterdim şimdi seni görebilmeyi. Sık sık senin ülkeni düşünüyorum. Bir de bakmışsın, şansım yardım etmiş. Ta oralara gelip Moskova'yı görmüşüm. Eğer Sergey'in annesiyle mektuplaşıyorsan, kendisini çok düşündüğümü yaz ona. Mikey'nin söylediği bir şarkı vardı ayıcığım. Anımsıyor musun? Erken öleceğiz biz seninle. Şafak atmadan çok önce. Öldürdüler Mikey'i. Bazen kendi kendime, peki şafak nerede diye soruyorum. Kapkaranlık çevremiz çünkü. Ama hayır, o kadar da değil. Bunu anlamak için madencilere bakmak yeter. Abartmıyorum. Senin Ruslar kadar sağlam onlar da. Şu anda tüm Fransa canlanıp ayağa kalkmış durumda. Torres hiçbir zaman Ruslara karşı savaşmayacağımızı söylediğinde insanlarımız ferahladılar. Doğru, dediler. Savaşmayacağız. Ve bunu bir ant gibi tekrarladılar. Burada, Fransa'da ayıcığım çok kötü, çok rezilce şeyler görmüştün sen. Ama söyle, halkımız nasıl? Gerçek bir halk değil mi? Kurmakta olduğun kent hakkında yaz bana. Sonbaharın son günleri şimdi burada ama neden bilmiyorum. Bana aydınlık, Mayıs gibi geliyor bu sonbahar. Sizin oralarda hiç gece yok oysa şu sıralar. Mado kalemini bıraktı, Sembat'ın atölyesini, burada Sergey ile olan karşılaşmalarını düşünmeye başladı. O zaman kuzeyde beyaz gecelerin sürdüğü yerlerde yaşamanın güzel olduğunu söylemişti. Sergey de başını arkaya atmış, bir süre gözlerini kısarak düşündükten sonra ama demişti, kışın da 24 saat gecedir oraları. Mado pencereye gidip panjurları açtı. Karanlıktı dışarısı. Uyuşmuş, dona kalmış gibi uzun süre öylece durdu. Sonra birdenbire genç Vernier'i onun bağırışını anımsadı. Kimler izin verdi ateş etmesi için? Onların hepsini darmadağın edip senin öcünü alacağım. Bizi korkutabileceklerini mi sanıyorlar yani? Hafiflemişti bunları düşününce Mado. Şimdi hem ihtiyarla kostu, hem Lejan'ı, hem ayıyı görüyordu. Sergey aşağıda köşede duruyor. Sigara üstüne sigara içiyordu. Mado ona bir gülücük gönderdi ve uyudu. 16. ayrımın sonu, sayfa 174.